Merhabalar, Spolya programının bir diğer bölümüne hoş geldiniz. Spolya programının ismi ve vizyonu ile ilgili bilgi almak istiyorsanız Split incelemesini Spotify'da ve YouTube kanalımızda inceleyebilirsiniz. Bizler bu bölümde Django filmini inceliyor olacağız. Django, esir alınmış bir kölenin yani Django'nun bir diş hekimi tarafından alınmasıyla başlıyor ve Django'nun bazı eğitimleri tamamlamasıyla birlikte eşini kurtarma çalışmasını izliyoruz aslında. Antikölelik filmi için yapılan intikam tatminkarlığıyla biten uzun metrajlı bir film Django. Peki şöyle başlamak istiyorum ben. Django neden exceptional yani istisnai bir köle ve Leonardo DiCaprio'nun yani Calvin Candy'nin 10.000'de bir zenci sözünü kullanmasının nedenini görmek istiyorum. Berkay'la başlayalım.
Calvin Candy'nin 10.000'de bir zenci daha çok şeyden geliyor. Bütün zenciler, o dönemin zencilerin çoğu ya kendileri kölelerin çocukları ya da Afrika'dan koparılıp getirilmiş insanlar. Bu insanlardan önce Batı insanlarıyla Afrika insanlarından bahsetmeden önce Afrika insanlarıyla Batı insanların temel farklılıklarına hızlıca girmek istiyorum. Çünkü Batı insanları gelişmeye sürekli muhtaçken Afrika'da böyle bir şey yoktu. Yani bu daha çok işte şehir, yani en basitinden size metafor olarak şehir köylü çatışmasından yani farklılıklarından, yani biraz konuyu dağıttım şu an ama bu farklılıklardan ona örnek vermek istiyorum. Orada Calvin kendi zencilerin hiçbir şey başaramadığına, hiçbir şey düşünemediğine, edemediğine örnek veriyor. Çünkü gerçekten de bunu yapamıyorlar. Bunun nedeni bu insanların kendilerini geliştirmeye, daha doğrusu düşünsel olarak veya beceri olarak kendilerini geliştirmek zorunda kalmamalarından kaynaklı. Afrika'da tamamen dışa kapalı bir izole bir ortamda yetişip doğup yani o kültürden yoğrulup tamamen bambaşka bir dünyaya gitmelerinden kaynaklı orada insanların ayak uyduramaması söz konusu. Bundan dolayı zencileri ayrımcılık yapıyorlar siyahileri ve bunu da kafatasından vesairesinden ya yani kafatasçılık yaparak bunu sosyal darvinizmden kendilerini ikna ediyorlar. Kendi kendilerine bilimsel olmayan kanıtı bilimsel gibi gösterip tabii o zaman şartlar için bilimsel olarak gösterip kendilerini bu şekilde tatmin ediyorlar. Ve bunu normalleştiriyorlar. Ama orada Calvin Candy'nin dediği bir teori de var. İlk önce 10.000'de bir zenci var diyor. İstisna zenci diyor bundan. Ve daha sonra bu zencilerin zamanla artacağını söylüyor. Burada ben daha çok adaptasyon sürecine değindiğini, yani daha doğrusu oradaki zencilerin bu durumu adapte olacağı söyleniyor. Yani o zenciler bu duruma adapte olacak ve oradaki sisteme, batıya daha uyumlu zencilerin sayısının artacağını söylüyor. Bu yüzden...
Ben bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Atıyorum işte bizim filmde izlediğimiz başrol işte 11'de bir siyahi dediğimiz adam Django. Ama şimdi onu geliyor işte bir Alman, diş hekimiyim ben, bu adamı almam lazım falan deyip alıyor bir şekilde. Karala gürele şekilde alıyor ama alıyor. Onu yanında götürüyor. Kıyafetlerini kendisini seçmesine izin veriyor. Sonra silah kullanmayı öğretiyor onu. Sonra bir süre ona yardım etmesi için yanında işe alıyor. Daha sonrasında karısını birlikte kurtarmaya çalışıyorlar falan. Yani aslında hem kendi işini öğretiyor hem de bir arkadaşı gibi yapıyor. Yani ona bir fırsat veriyor bir şeyler alabilmesi için. Ama atıyorum varsayalım ki hiç Alman gelmedi. Django hiç almadı. Django Calvin'in çiftliğindeki gibi dövüşen zencilerden biri de olabilirdi. Ya da ne olurdu bilmiyorum. Filmde sadece dövüştüklerini izledik. Hani dövüştürülen veya pazarda satılan bir siyahi de olabilirdi ama işte Alman bir istisna gelip hiç beklenmedik bir olay yaşanıp onu alıp bambaşka bir yola sürükledi. Aynı şekilde mesela Django'nun eşi normalde kolay kolay denk gelmez. Yanında çalıştığı kadın Almanca biliyormuş ve ona da öğretmek istemiş. Almanmış galiba. Dilini unutmamak için, zamanla konuşabilmesi için Django'nun eşine de öğretmek istemiş. Kadın Almanca biliyor. Hatta çok da diyorlar normalde denk gelmezdi. Yani ben bu 10.000'de bir muhabbetini şey düşünüyorum. Diğerlerine de pek bir fırsat vermedikleri için aslında bu fikir filmde mantıklı gibi görünüyor ama bence değil. Mesela iki örnek verdim şimdiye kadar. O 11'de bir adamlar gibi olanlar. Üçüncü örnek Calvin'in çiftliğin sanırım kahyası rolünü oynayan yaşlı amca. Stephen miydi adı?
Aynen Stephen Karak.
Adam topal değilmiş mesela. Topal taklidi yapıyormuş falan. Bütün o plana falan o uyanıyor. Normalde Calvin hani kendisini üstün falan görüyor ama bütün planı yemişti, yutmuştu ve kandırılacaktı çoktan. Yani gelip aptal olarak gördüğü siyahi onu uyarmasaydı. Ve zaten fark etmişsinizdir. Stephen sadece dışarıdayken Kelvin'e normal işte gerçekten zenciymiş gibi davranıyor ama yalnız kaldıkları zaman aralarındaki zeka farkını koruyacak şeyler yapıyor. Hareketlerde bulunuyor, daha rahat davranıyor. Onun yerini göstermek için çeşitli davranışlarda bulunuyor, üstünlüğü belirtecek falan. Hani ben bu 11'de 1 muhabbetinin çok da fırsat verilmediğinden ötürü olduğunu düşünüyorum. Görüyoruz ki zaten filmde Django'nun müthiş bir öğrenme, yani çabuk öğrenme yeteneği var. Çok çabuk öğrenebiliyor. Mesela kıyafetlerini seçme muhabbeti, silah kullanması falan. Alman'dan öğrendiği bu para kazanma, yani yaptığı işi, yani kelle avcılığını kendisi için çeşitli yönlerden fırsata çevirmeye. Mesela filmin başında vardı. Alman bir kasabaya geliyor. Saçma sapan insanları öldürüp bir sürü kasabalıyı sinirlendirip oradan canlı çıkmaya başarıyor. Orada Django şaşırıyor falan. Ben tamamen fırsat verilmesinden ve köle olarak kullanılmalarından alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani adaptasyonla, yani bir nevi adaptasyona çıkıyor en sonunda ama fırsat verildiğinde çoğunun farklı şeyler yapabileceğini biliyorum. Yani öyle işlenmeye çalışılmış bence filmde.
Kesinlikle öyle. Ben şimdi filmden konuşuyorum ama daha çok filmin beslendiği dönemden konuşmayı tercih ediyorum. Yani konuşmaya çalışıyorum film örnek göstererek. Şimdi insanlarda eğer insanlar en başta bir şeyi öğrenirken hani onları döverek öğretmeye çalışırsanız bunları öğrenmesi daha zor olur. Yani bunun araştırması, deneyleri vesaire yapılıyor İkinci Dünya Savaşı. Yani Hitler zamanında yapılıyor olması lazım. Orada bir sürü faktör var. Benim sıralamaya söylemeye çalıştığım şey bu. Bir sürü faktör var ve bu faktörler yüzünden bu insanlar yeteri kadar o dönem öğrenemiyor. Ve bu kadar ayrımcılığa maruz kalma sebeplerinden bir tanesi de bu. Örneğin Calvin kendi bir tane örnek veriyor. Benim işte bir tane zenci tanıdığımız vardı diyor. Bu kafatası Bren miydi, öyle bir şeydi. Adını tam hatırlamıyorum. Bu kafatasının sahibi diyor 50 yıl boyunca diyor babamın sakallarını kesti usturayla. Eğer ben olsaydım diyor babamın boğazını keserdim diyor. Ve oradan örnek vermeye çalışıyor. Ama bu örneklerin işte kafatasındaki sadakat bölümünün daha yüksek olduğunu vesairesinden değil. Orada bir alışılagelmiş, öğrenilmiş çaresizlik var. Bu insanlar Amerika'ya alınıyorlar ve yıllar boyunca, yani 50 yıl, 100 yıl boyunca orada çalıştırılıyor. Orada zincir takılıyor bu insanlara. Bu insanlar istese de kolay kolay o zincirini kıramaz. Zaten filmin şeyi de, odak noktası da bu. Benim diyeceklerim bu kadar, sorularınız varsa alayım.
Şöyle sorum yok ama katkılarım olacak. Calvin kendi karakteri aslında tarihsel olarak gerçek bir karakterden alıntı yapılmış. Bunu öğrendim. Charles Caldwell adında bir adamdan alınmış. Bu adam frenolojiyle uğraşan biri. Frenoloji ne demek? Biraz önce kafatasıyla o sadakat bölgesinin daha yüksek olduğunu anlatmaya çalışan, o Calvin'in yapmaya çalıştığı bir bilim alanı. O dönemin bilim alanı, şu anda tamamıyla çürütülmüş bir uğraş alanı. Frenolojiyi hem köle karşıları hem de köleler, köle sevdalıları kullanıyor. Köle karşıları nasıl kullanıyor? İşte diyorlar ki özgür olduklarında size zarar veremeyecek kadar, size zarar verebilecek kapasitede değiller diyor. Niye bunları şey yapabilir, yani özgür bırakmakta niye korkuyorsunuz şeklinde frenolojiyi kullanıyorlar. İkinci kullanma alanları ise zayıflarsa moral olarak onlara yardım edelim madem şeklinde. Peki Charles Caldwell'la Calvin Candy arasındaki benzerlik ne? Calvin Candy Avrupa sevdalısı. Fransızca bilmemesine rağmen kendisine Monsieur denmesini istiyor. Bazen Almanca şaşırma kalıpları kullanıyor. Wunderbar gibi. Bir Avrupa sevgisi var. Europhile var. Diğer tarafta Charles Caldwell'ın, yani bu bilim insanı da demek istemiyorum, frenoloğun Paris'e yolculuk etmişliği var. Ve hatta arkadaşına mektup yollayarak bu kafataslarındaki çalışmalar sonrasında zencilerin evcilleştirilebilirliğiyle ilgili daha yatkın olduklarını falan söylüyor. Ve bu Leonardo DiCaprio'nun masada söylediği, yani bu kafatasıyla ilgili söylediği sözler direkt Tarantino'nun şeyi değil, senaryosundan alınan alıntı değil. Tamamıyla Charles Caldwell'ın o mektubunda yer alan sözlerini kullanıyor. Bu yüzden frenolojiyi burada o dönemin, 19. yüzyılın çok yaygın bir bilim alanı olarak görüyoruz tarihte. Çünkü mesela bu alanın kurucusunun kitapları, yani George Combe'un kitapları Charles Darwin'in Türlerin Kökeninden çok daha fazla satıyor. Yani çok daha fazla alınıyor. daha fazla ilgi görüyor. Bunun nedeni çok basit. Yani insanlar yaptıkları işlere bir meşrulaştırma yolunu seçerler. Yani sen eğer köle kötü davranıyorsan veya köle edinmek istiyorsan bunu bilimsel olarak meşrulaştırman gerekiyor. Bunu da zaten frenoloji ile uğraşan bilim adamları senin için bu hizmeti sağlıyorlar. İnsanlar da bu tür kitapları çok daha fazla okumaya başlıyor. Tabii bu dönemde artık 20. yüzyılda hatta yani 20. yüzyıldan itibaren bu bilim alanının çok da meşrulaştırılacak tarafı kalmıyor. Çünkü kafatası kalınlığı herkeste farklı olduğu anlaşılıyor. Kendinin kafatasıyla ulaşmaya çalıştığı şeyin aslında ne kadar geçersiz olduğunu ve ne kadar tarihsel bağlantısı olduğunu, o sahnenin ne kadar tarihsel bağlantısı olduğunu aktarmaya çalıştım bu noktada.
Tarihsel bağlantıyla o zamanki gerçekliğin safsatalığını yani vuruyor orada Tarantino. Ciddi bir şekilde oradaki ırkçılarla dalga geçiyor. Ve orada o zaman yaşanılan kötü olayları bugün aktarmakta ben Django'yu çok başarılı buluyorum. Ve sözü size bırakıyorum.
Bir diğer tarihsel gerçeklik de bir klan. İç savaş sonrası ortaya çıkan bir klan. Berkay belki bununla ilgili söylemek istediklerim vardır.
Evet, ben daha çok orada onlara Ku Klux Klan'ın daha emekleme aşamasında daha olmadan önce nasıl bir araya gelme işte o süreçlerini görüyoruz filmde. Tennessee'de kuruluyor bu klan zaten. Oradaki çiftlik sahibi de Tennessee'li bir çiftlik sahibi ve Django'ya saldırmaya çalışıyor. Orada Django'yu normal bir zenciden yani kölelerden farklı olarak kabul ediyor. Bunun sebebi Alman yani doktorun ona iyi bir fiyat teklif etmesinden kaynaklı bir zenci için. Ve bundan dolayı ilk başta tam anlamıyla Django'ya köle gibi davranmak istemiyor. Yani gezdirirken işte daha doğrusu bunu hizmetliler merak ediyor. Hizmetçi köleler merak ediyor. Ve ona nasıl davranılması gerektiğini soruyor. Oradaki saçmalığı, absürtlüğü de ekrana dökmüş durumda. Yani Tarantino ırkçılığın ne kadar salakça bir şey olduğunu ve oradaki çıkar ilişkisi girince ırkçılığın nasıl yumuşatılabileceğini gözler önüne seriyor. Ben bu konuda fazla araştırma yapmadım Ku Klux Klan hakkında. O yüzden anlatabileceklerim sınırlı.
Yine de teşekkürler. Peki Stephen'dan bahsetmiş miydin Coşkun'sa?
Çok az değindim. Yani aslında herif yani dışarıya biraz taklit yapıyor dışarıdaki insanlar varken. Dışarıya yansıttığı profil çok konuşan, çok da aklı başında olmayan, huysuz, ihtiyar bir herif gibi görünüyor. Hani bu davranışları biraz da onu komik yapıyor gibi görünüyor. Bu yüzden işte çiftliğin sahibini zaten biliyorsunuz. Zengin, ırkçı, eğlencesine düşkün bir adam ve siyahileri eğlencesi için kullanıyor. Bu herif de Stephen da böyle bir karakter çizince sürekli yanında. Ama aslında hani öğrenilmiş çaresizlik konusuna değineceğim biraz. Hani kurtulum isyan edemeyecek durumda değiller bireysel olarak ama atıyorum şeyde de görüyoruz. Kaçmaya çalışanlar oluyor. İşte yüzlerine iz basılıyor. Kaçınca yaptıkları işten daha kötü bir işe veriliyorlar. Daha kötü işi verilince dayanılması gerçekten daha zor oluyor. Ceza alıyorlar falan. O yüzden hani hadi diyelim bireysel bir şekilde kaçabildin. Yakalandığın zaman işte köpeklere yedirilerek öldürülebiliyorsun falan. Böyle olaylara şahit oldukça bireysel olarak isyan etmekten ziyade çaresizce hani kendi hayatlarını sürdürebilmeye ve hani mümkün olduğunca az zarar görmeye çalışıyorlar. İşte Stephen bunu çok iyi başarmış. Django'nun işi de mesela normalde ev hizmetçisiymiş ve aslında bu rahat bir alan. Stephen gibi bir şey aslında aynı şey. Ama işte ceza aldığı zaman işi değişmiş. Kötü mesela bunu yaşamamak için hayatta kalmaya çalışıyorlar. Stephen bunu çok iyi yapıyor. Normalde topal bile değil. Normalde çok konuşan geveze salak bir adam değil. Huysuz bir yaşlı değil. Herif zeki, kurnaz ve hayatta kalmaya çalışan, bunun içinde taklit yapabilen bir adam ki bu taklit yapabilme hani hayatta kalabilmek için taklit yapabilme olayını Django'yla Alman adam çiftliğe giderken de konuşuyorlar. Hani bana taklit yapabilir misin diyor. Django çok iyi taklit yapıyor. Bayağı iyi taklit yapıyor. Hatta bir yerde seyahati durdurup Alman Django'yu uyarmak istiyor. Hani ne yapıyorsun biraz sınırını aşmıyor musun falan gibisinden. Hani sırf öğrenilmiş çaresizlik yüzünden hayatta kalmak istedikleri için zincirlerini kırmaya çalışmıyorlar. İsyan etmiyorlar. Hani boğazını kesmemesinin sebebi gerizekalı olduğu için değil, kesince hayatta kalamayacağı için açıkçası. Bu yani filmde de yani hayatta kalma konusunda ve bence 11'de bir 10 binde bir insan hani farklı siyahi konusunda Stefan da Django kadar farklı bir adam bana kalırsa.
Peki Stefan neden Django'dan çok fazla nefret ediyor?
Kendisi gibi olduğu için olabilir. Hani kendi konfor alanını bozacağı için hani hayatta kalma muhabbetini zarar verebileceği için olabilir. Çünkü Stefan Django kadar zeki bir adam olabilir. Ama o isyan etmeyip o sadece hayatta kalmak için diğerlerine kötü davranıyor. Gerçekten kötü davranıyor diğer siyahilere. Çünkü kendisinin hayatta kalması lazım. Böyle yapmazsa kalmaz. Zaten Kelvin de bunu komik buluyor. Ama Django taklit yapıyor. Yani sadece karısını kurtarmak için. Bu yüzden hani aslında çatıştıkları için sevmiyorlardır birbirlerini.
Orada şey gördüm ben. Django da Stefan da hemen hemen aynı konumda iki zenci. Ama Django bunu savaşarak almış. Yani kendi karakterini koruyarak almış. Stefan ise tam tersi kurallara biat edip sinsilikle o konuma ulaşmış bir insan. Bu yüzden nefret ediyor Django'dan. Çünkü birisi daha kolay hızlı bir şekilde o seviyeye gelmiş. Eşit seviyeye gelmiş. O hala patronun altında söz dinleyen bir adam. Bundan yani, dolayı o sinir oluyor yani. Kabullenemiyor.
Yani bu kölelik sisteminde tüm hayatını vermiş bir adamdan bahsediyor Stefan'dan. Ama hızlı bir şekilde bu sistemde en üst noktaya ulaşabilen bir Django görünce elbette ki sinirleniyor. Kıskanıyor. Kıskançlığın ürettiği bir nefretten bahsediyoruz.
Kesinlikle.
Peki Leonardo neden çok fazla sinirleniyor bu olaya? Yani Leonardo'ya göre, daha doğrusu Calvin'e göre siyahiler çok da zeki değil. Hatta Sadaka bölgeleri çok daha gelişmiş kendi kafasında uydurduğu bilim dalına göre. Ama bu olayın, bu oyunu ortaya çıkaran bir siyahi, onu yönlendiren bir siyahi, ona oyun oynayan yine bir siyahi. Yani kendi içinde öyle bir çatışmaya giriyor ki, ben bunları anlatıyorum ama ben bunlara inanmışım. Yani 10 binde birinin, sadece 10 binde birinin ortaya çıkıp bir şeyleri değiştirebileceğini söylüyorum ama etrafımdaki çoğu siyahi, yani birçok siyahi benimle oyun oynuyor. Bu gerçekten de kendi içerisinde sinir bozucu olabilir bence.
Ya bir de Stefan kendimle konuşurken normal bir şekilde de konuşmuyor. Özellikle aşağılıyor. Yani sinirlenmesini ya zaten aşağıda gördüğü insanlar, siyahiler. Hem 10 binde bir kuralına inanıyor kendince. Ama işte orada evde bulunan işte Django, Stefan, hadi Django'nun eşini de dahil edelim. O da oyunun içerisinde sonuçta. Neredeyse 3 kişi onu kandırıyor o an. İki Stefan zaten biliyorsunuz bence özellikle daha da kötü davranıyor. Yani yalnızken Calvin'i biraz aşağılıyor. O da çok aşırı sinirleniyordur. Kendinden aşağıda gördüğü insanların onu elinde oynatmasına. Sinirini hem Django'dan hem Alman'dan çıkarmaya çalışıyor. Çünkü Alman ve Django orada konumdalar. Zor konumdalar. İki kişiler. Silahları yok. Bir ev dolusu adam ve silah var. Mermi var falan. Çok bir şansları yok. O da elinden geldiğince üstünlüğünü gösterip onlardan faydalanmaya çalışıyor. Sinirleniyor.
Bir şey daha sormak istiyorum. Bu filmde iki defa bira ikramı yapılıyor. Biri Django'ya yapılıyor. Diğeri de dövüşçüye yapılıyor. Zenci dövüşçüye yapılıyor. Bu iki bira ikramının ne farkı vardı sizce? Hatırlıyor musunuz? Bir işe başlamadan önce bir bira ikramı yapılıyordu Django'ya. Alman diş hekimi tarafından. Diğeri de Leonardo DiCaprio ödül olarak veriyordu. İkisi arasında fark var mıydı sizce?
Vardı. Yani birisine bu lütuf olarak veriliyor. Bunu kazandın olarak veriliyor. Diğerine ise bir arkadaşına bira verirsin, bira doldursun bardağına. O tarzda veriliyordu. Yani aradaki fark bu, bakış açısı, verenin bakış açısı farkı buydu. Ben ona göre onu gördüm.
Bence de.
Alman işbirliği noktasında arkadaş olarak görüyor Django'yu.
Arkadaş, daha doğrusu yoldaş olarak görüyor. Çünkü aynı işi yapıyorlar, aynı yemekten, aynı tastan yemek yiyip içip aynı yerde yatıyorlar. Yani daha böyle arkadaştan öte yoldaş tavrı var.
Yani yaptıkları işte ikisi birlikte hani sonuçta kellavcılığı yapıyorlar. Silahlı, tehlikeli insanların ve ırkçı insanların aralarına girip rol yapıp istediklerini alana kadar rol yapmak zorunda kalıyorlar. Ki bu noktada da hani işte Django'nun silah kullanması ve aslında olmadığı gibi bir karakterinde kalmak zorunda kalıyor bir sürü. Yani bu durumda birbirlerine çok güvenmeleri lazım. Çünkü İkisinin de canı birbirine emanet gibi bir şey. Birisi şaşırsa bir yerde yanlış yapsa ya ölebilirler ki sonunda zaten Alman ölüyor. O yüzden hani kendisine bir yoldaş bence de yani.
Bu ırkçılık ve renge dayalı ayrımcılığın sürecinde, bu filmdeki süreçte Alman diş hekimi nerede bulunuyor? Yani pozisyonu ne sizce? Ya bence çok fazla, ben şöyle görüyorum. Bazen ben önce açıklayayım sonra size de sorayım. Bazen çağın içerisinde ayak uydurmanız gereken temel fikirler vardır. Yani şu anda ayak uydurulması gereken fikir, birçok fikir var. Çağdaş fikirler var. Buna söylememe gerek yok. Zaten içerisinde yaşadığın takdirde görüyorsun. 19. yüzyılda da ırkçılık çok genel bir fikir. Ve buna ayak uydurmaya çalışmalısın sürdürmek için. Alman da ona ayak uyduruyor ama kendi içinde de bir çatışma yaşıyor. Bunu fark edebildiniz mi? Ya Alman bu ırkçılık ve ayrımcılık noktasında nerede sizce pozisyon olarak?
Ben bunu çok yakalayamadım açıkçası. Ama şeyi hatırlıyorum. Alman'ın yani ilk başta zaten şey diyor. Bu zincir konusundan hoşlanmıyorum. Bence olmaması gerekiyor diyor. Daha sonra da çok da emin olmadı. Yani zincir konusundan bağımsız. Bu durumdan çok da emin olmadığını falan anlatıyor. Bilmiyorum ya. Ben çok fark edemedim aslında. Dikkat etmemiş olabilirim bunu.
Ya ben Alman'ın bakış açısını şu olarak görüyorum. Daha çok kendinde aşmışlık olarak görüyorum. Bu adam çünkü sürekli seyahat ediyor ve yaptığı iş kelle avcılığı. Beyaz siyah ayrımı yapmadan eğer bir suçluğu varsa öldürerek bunları parasını kazanıyor. Ve bu insanların zincirlenmesinin suçsuz olduğunu biliyor ve bunu ben prensipte rahatsız olduğunu düşünüyorum. Yani hem gerçekte rahatsız oluyor hem de prensibinden kaynaklı rahatsız olduğunu düşünüyorum. Doktorun insanlara pek ayrımcılık yapan bir karakter olmadığını zaten en başından beri biliyoruz. Bu da onun rahatsız olmasına sebep oluyor. Yaptığı empati. Tabii bu karakterin gerçekliği var mıdır? Pek bilmiyorum yani. Araştırmadım, etmedim ki bu karakterin gerçek olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü her ne kadar ayrımcılık yani o dönem için değerlendirirsem yani filmi geçtim o dönem için değerlendirirsem hepimizin bir davranış kalıbı vardır. Yani hepimiz birbirimizden ne kadar eşsiz olsak da hepimizin benzer davranışları vardır. Ki en aykırımız bile ne kadar ırkçılığa karşı çıksa da yani o dönemi için konuşayım. O dönemde birisi ırkçılığa karşı olsa bile o ırkçı çevresiyle aynı davranış kalıplarına sahip olabilir. Ama buradaki doktor karakteri hiçbir şekilde ırkçılığı yoktu. Ve hani hiçbir şekilde ve ırkçılık yapıldığı zaman ki bu kişi insan öldüren bir insan. İnsan öldürerek para kazanıyor. Bu belli bir soğukkanlılığı, duygusuzluğu getirmesi gerekirken adam empati sahibi. Yani bu karakterin bir gerçekçiliğinden ben pek emin değilim.
Haklı olasını bilmiyorum ama belki yani, tahmin ediyorum sadece. İç savaş çıkmasıyla birlikte o dönemki bir... Yani belki köleliği bitiren veya köleliğe karşı bu noktada duran birisini taklit etmesini falan, andırmasını falan istemiş olabilirler bu rolü için.
Olabilir, olabilir.
Doktor Schultz filmin sonuna doğru ölmeden önce daha doğrusu bir boşluğa düşüyor. Arkada da böyle o kölenin köpekler tarafından parçalanmasını düşünmeye başlıyor. Ama işin garip tarafı Avrupa'dan sesler duyuyor o dönemde. Yani o noktada beton çalıyor. Çalanı da durduruyor. Kendi içinde de bir çatışma içerisinde sanki. O sahne bana öyle gelmişti.
Benim de ilgimi çekmişti o sahne, hatırlıyorum ama pek anlamlandıramadım.
Mete, bu film içerisinde biz biraz işte ırkçılığı, ayrımcılığı nasıl işlediğini aktarmaya çalıştık. Senden müzikleri ve kamera açılarını bu hikaye içerisinde, senaryo içerisinde nasıl entegre ettiğini sorabilir miyim yönetmenim?
Tabii ki. Bu filmde açıkçası Tarantino... Tiyatroda epik dediğimiz bir türden faydalanmış bana kalırsa. Bazı motifler gördüm. Kısaca epiği açıklayayım. Epik Bertolt Brecht tarafından oluşturulmuş bir tür. Epiğin genel amacından bahsedeceğim. Epiğin asıl amacı insanları oyunun içindeki katarsis, hani acıma duygusuna kaptırmadan oyunun dışında tutarak sadece oyunun içindeki olayları düşünmesini sağlayan bir tür. Bunun için bazı tekniklere başvuruluyor. Bu teknikler başlıca işte korolar, müzikler, merak unsurunun kırılması için olayın baştan anlatılması, bir anlatıcı tarafından olsun, müzikler sayesinde olsun. Veyahut da olayın içine girmemesi için, insanların duyguya kapılmaması için yabancılaştırma dediğimiz oyundan bağımsız, insanların dikkatini dağıtacak biçimde insanları biraz o atmosferden koparacak şekilde oluşturulan ses, müzik, hareket ve benzeri şeylerdir. Şimdi bu filmdeki gördüğümüz epik motifleri nelerdir? Müzik başlıca. Müzikler o kadar güzel kullanılmış ki fark ettiyseniz belirli sahnelere geçişler yapılırken o sahneyi anlatacak biçimde müzikler kullanılmış. Müzik sözleri aslında müzik sözlerine dikkat ettiğin zaman o sahnede neler olacağını az buçuk anlatıyor. O karakterlerin kim olduklarına ilgili bilgiler veriyor. Neler olacağından bahsediyor ve başında var, işte ortasında ve sonunda da hani birçok yerinde özellikle büyük sahne geçişlerinde müzik kullanılmış ve bu müzik o sahneyi açıklamış. Bunun yanında yabancılaştırma öğesi olarak gördüğüm bu bazı noktalarda işte gergin anlarda, stresin yükseldiği anlarda kamera açısı işte bu gerginliği, bu stresi kim yaşıyorsa ona doğru böyle hızlıca dönüp absürt bir müzikle yakınlaşıyor. Absürt bir ses efektiyle yakınlaşıyor. Ve bu bizi aslında olaydan çok kop ben yani beni çok kopardı. Olaydan koparıp hani olayın duygusundan kopar, o gerginlikten, o şeyden koparıp bir anda kamera açısına odaklanıp sonrasında tekrardan olayı düşünmeye başlatıyor. Hani biz o gerginliği yaşamıyoruz. Daha çok bu gerginliğe sebebiyet veren olayı düşünmeye başlıyoruz. Neden bu gerginlik oluştu?
Bu anlatıma örnek olarak şeyi gösterebilir miyiz? Filmin son sahnesinde çiftlik, Django çiftliği patlatıyor işte. Orada çok duygusal olarak yoğunlaşıyoruz. Filmin sonu falan artık. Bütün yaşadıklarımızı, izlediklerimizle birlikte. Çiftliği patlatıyor. İşte güzel bir sahne. Sonra atıyla birlikte kapıya doğru ilerliyor karısının yanına. Oradan sonra mesela Django bir anda atla, mesela atı kendi etrafında döndürmeye başlıyor. Atla şov falan yapmaya başlıyorlar. Hani bahsettiğin hani ortamdan biraz koparmak, ortamın havasını dağıtmak için yapılan hareketlere girer mi bu?
Duygusal bağla yani duygu yoğunluğu bakımından girebilir. Ama yabancılaşma biraz daha keskin ve hızlı olan bir şey. Yani anlık koparıp tekrardan kaybolan bir şey. Orada biraz daha uzun sürüyor. Hani bu orada tam olarak bir yabancılaşma olduğunu söyleyemeyiz ama bir duygu değişimi var. Hani o büyük kahramanlığın ardından normal eski Django işte kendi halinde eşine yaklaşıyor ve hadi buradan gidelim. Hani her şey bitti durumuna dönüşüyor. Ama yabancılaştırma biraz daha bu o kamera efekti gibi hani o yakınlaşma efekti gibi biraz daha anlık ve kısa oluyor.
Anladım.
Yani anlık koparma tamamen değil hani o anlık o durumdan koparıp tekrardan durumun içine seni yerleştiriyor ve bu şekilde sen gerginliği yaşamak yerine bu gerginliğin neden oluştuğuna düşün. Yani neden bu gerginlik oluştu? Neden burada gerildik? Bunu düşünmeye başlıyorsun. Olayları
Şey
düşünmeye başlıyorsun.
örneği gibi Kelvin vurulduktan sonra aniden şeye odaklanması,
Evet.
Django'ya odaklanması, sonrasında Django'nun aniden işte tekrar uzaklaşıp Django'nun silahları çekip vurmaya başlaması gibi. O gerginliği Django'nun suratında, yani suratına yaklaştığında o gerginliği düşünüyoruz biz, senin dediğin gibi. Uzaklaştığında da olay akmaya devam ediyor.
Aynen öyle. Oyunculuklar zaten çok iyi. Hani mesela Django'nun bu kadar çabuk öğrenip oyunculuk için yani rol içinde rol yapması
Evet.
gerçekten çok hoşuma gitti ve hani çok hızlı öğrenip gerçekten acımasızca bir rol yapma. Hani karşısında aslında hiç tahammül edemeyeceği bir durum oluşuyor ama buna göz yumuyor. Neden? Yummak zorunda.
Şey de hoş bence. Hani bu kadar iyi rol yapıp hani hatta Alman'ın artık onu uyaracak düzeye gelmesinin ardından aslında filmin hani Django tekrar yakalanıp esir düştüğünde kendisini kurtaranın da yaptığı bu absürt şekilde iyi rol olduğunu da olması da biraz nezire yapar gibi aslında hoşuma gitti. Çünkü orada hani gelip esir olan siyahilere soruyorlar ya, Tarantino da var hatta o sahnede. Bu adam doğru mu söylüyor? Köle miydi geldiğinde, kasabaya çiftliğe geldiğinde diyor. Siyahiler de hayır köle falan değildi. Atın üstünde Alman arkadaşıyla birlikte geldi. O bildiğin köle taciri, o iş adamı gibi bir şey söylüyor. Hani onun bu şekilde absürt başarılı bir taktik yapması, hepimizi şaşırtması ve onu da devamında kurtaranın bu olması çok hoş bence, bu detay. Benim çok hoşuma gitmişti filmde.
Bu kadardıysa yavaştan toparlayalım o zaman. Bugün spoiler programında Django filmini incelemeye çalıştık. Öncelikle Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Calvin Candy'den başlayıp 10 binde bir zenci kavramına odaklandık. Sonrasında us yani akıl derecesiyle kölelik arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştık. Ve son olarak da Mete tarafından bizlere sinematografisi biraz da konu içeriğiyle birlikte aktarılmaya çalışıldı. Tartışmamızı istediğiniz filmleri yorumlarda belirtebilir ve gelişmelerden haberdar olmak için abone olup sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. İyi günler.